Asrı Aşan Yalan, 1915.
...1770'ten 1915'e sonu Osmanlı Devleti'nin topraklarının parçalanmasıyla neticelenen, Büyük Doğu Sorunu Çözüm Planı'nın dayattığı teşcir yasasına ulaşan sürecin, tarihsel gelişimini anlattığımız Asrı Aşan Yalan 1915 programının 5. bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için bu programı hazırlayan ben Mehmet Kancı, önümüzdeki yaklaşık 15 dakika boyunca radyolarınız, akıllı cihazlarınız ve belki bilgisayarlarınız aracılığıyla sizlerin evlerine, iş yerlerine, belki de yolculuklarınız esnasında bizi dinliyorsunuz, araçlarınıza konuk olacağız. Programımızın 4. bölümünü Osmanlı Devleti'nin büyük toprak kaybına uğradığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlangıcıyla bitirmiştik. Bu savaşta yalnızca coğrafi kayıplar söz konusu olmadı. Balkanlardaki isyanlarla iç içe geçen bu savaş esnasında Rus ordusu, Bulgar, Sırp, Karadağlı isyancılar, bölgedeki Türk ve Müslüman toplulukları sistematik bir şekilde yok etme ve göçe zorlama metotlarını da hayata geçirdi. 1877 yılının sonuna gelindiğinde Bulgaristan toprakları Rusların eline geçmişti. Rus ordusu 1878'in Ocak ayında Filibe ve Edirne'yi işgal etti. Sevgili dinleyiciler, Rumi takvimde 1293 yılına denk geldiği için 93 Harbi olarak da anılan bu savaş sonucunda Osmanlı topraklarına ulaşabilen Türk ve Müslümanların sayısının en az 600 bin olduğu tahmin edilmektedir. Kaybedilen ya da yaralanan sivillerin sayısına objektif olarak ulaşabilen bir kaynaksa bulunmamaktadır. Tarihçi Justin McCarthy 1821-1922 tarihleri arasında Osmanlı Müslümanlarının etnik kıyımını ele aldığı Ölüm ve Sürgün isimli eserinde 1877-1878 yıllarında Balkanlardaki Müslüman nüfusun yok edilmesine yönelik durumu 4 kategoride değerlendirir. 1. Muharebelerin yol açtığı ölümler. 2. Bulgar ve Rusların sistematik ve canice katliamlarının kurbanı olanlar. 3. Hayati gereksinimleri esirgendiği için açlıktan ve hastalıktan ölenler. 4. Mülteci durumuna düşerek Osmanlı topraklarına sığınmaya çalışırken çıktıkları yolculukta hayatını kaybedenler. Bu bilgiyi de verdikten sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nı takip eden Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan 20 kadar basın kuruluşunun temsilcilerinin tanıklığına kulak verelim şimdi de. Bakınız, Avrupalı ve Amerikalı muhabirler Bulgaristan'da Müslüman sivillere uygulanan zulüm için neler diyor? Şumlu kenti 20 Temmuz 1877. Bu metni imzalayan biz yabancı basın temsilcileri Şumlu'da bir araya geldik. Bulgaristan'daki masum Müslüman halka uygulanan insanlık dışı davranışları gazetelerimize rapor eden muhabirler olarak gözlemlediklerimizden ortaklaşa hazırladığımız özeti imzalamanın görevimiz olduğuna inanmaktayız. Razgrad ve Şumlu'da süvari mızrak ve kılıçlarıyla yaralanmış, çocuk, kadın ve yaşlıları kendi gözlerimizle gördük. Bunlar savaş nedeniyle meydana gelmesi mümkün yaralar değildir. Mağdurlar Rus askerlerinin ve sıklıkla Bulgarların da kendilerine uyguladığı dehşet olaylarını bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Birçok köyün Müslüman halkının tümüyle ya kaçarlarken ya da köylerinin yağmalanması sırasında kıyımdan geçirildiğini ifade ettiler. Her gün taze yara almış birçok yeni mağdur geldi. Biz aşağıda imzası olanlar, mağdurların çoğunluğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduklarını ve bunların mızrakla yaralandığını bildiririz. Evet, tekrar edelim sevgili dinleyiciler. Bu tanıklığın sahipleri Osmanlı-Rus Savaşı'nı izleyen Batı basınının temsilcileridir. Ancak Avrupa'yı avucunun içine almış Türk ve İslam nefreti karşısında bu tanıklıkların hiçbir karşılığı, bir yankısı olmuyordu. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki kamuoyu yalnızca Hristiyanların katledildiği fikrine güdüleniyor, madalyonun diğer tarafına bakacak herhangi bir yayın ya da çabaya izin verilmiyordu. Bir kez daha tarihçi Justin McCarthy'ye dönecek olursak, Çarlık Rusyası ordusunun bu bilinçli katliam operasyonunun gerekçesi şuydu. Sivil halkın Rus askerleri tarafından boğazlanmasındaki asıl amaç, Türk köylüleri arasında korku salıp onların perişan halde Rus ordularının önü sıra kaçmalarını sağlamaktı. Böylece Osmanlı ordusunun önünde bir engel oluşturacaklardı. Bu açıdan Ruslar çok başarılı oldular. Türk göçmen yığınları yolları doldurup Osmanlı ordusunun harekat imkanlarını kısıtladılar. Askerlerle ordunun donanımlarını cepheye taşıması gereken vagonlar Müslüman göçmenleri taşımakta kullanıldı. Plevne'de Gazi Osman Paşa'nın son hücumu ve son çekilme şansı Rus kuvvetlerini yarmaya çalışan öncü kuvvetleriyle onlara yetişmeye çalışan destek güçleri arasındaki harp sahasına yersiz yurtsuz Müslümanların doluşmasıyla son buldu. Evet aziz dinleyiciler, işte Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve Plevne müdafaası esnasında Rus ve Bulgarların Müslüman siviller üzerinden yürüttüğü bu bilinçli taktik yaklaşık 40 yıl sonra 1914 yılından itibaren Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bu defa Rus-Ermeni ve Rus-Rum çetelerinin işbirliğiyle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de Osmanlı ordusunun karşısına çıkacaktı. 93 Harbi yalnızca Balkanlardaki toprak kayıplarıyla noktalanmadı. Kafkas cephesinde de Osmanlı savunması 15 Ekim 1877 Alacadağ Meydan Muharebesi ile büyük ölçüde çökmüş, 4 Kasım'da ise Deveboynu Muharebesi'nin kaybedilmesiyle Ruslar Erzurum kapılarına dayanmışlardı. 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece Ermeni çetelerinin öncülüğündeki Rus ordusu Erzurum'un merkezine 3 kilometre mesafedeki savunma noktası olan Aziziye Tabyası'nı ele geçirmişti. Sabah olduğunda Nene Hatun'un kişiliğinde simgeleşen Türk'ün savaşçı ruhuyla Erzurum halkının tabyalara hücumu kent merkezine yürümeye hazırlanan Rus ordusu için tam bir şok oldu. Evet sevgili dinleyiciler, Erzurum kurtulmuştu. Ancak 31 Ocak 1878'de imzalanan Edirne Mütarekesi'ni takip eden gelişmeler Osmanlı Devleti için büyük toprak kayıplarının habercisiydi. 3 Mart 1878'de Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Ayas-Stefanos Anlaşması da Avrupa devletleri tarafından yeterli görülmemişti. Almanya İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin çözülmesini hedefleyen Doğu sorununa dahil olma hevesindeydi ve bir arabulucu görünümünde Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri ve Rus Çarlığı arasındaki sorunların çözümü için arabulucu rolüne soyundu. Alman şansölyesi yani Başbakanı Bismarck tarafından organize edilen Berlin Kongresi 13 Haziran 1878'de toplandı. Osmanlı topraklarının kaderi artık Avrupa devletleri tarafından tayin edilecekti. Kongre toplandıktan bir ay sonra imzalanan Berlin Anlaşması'yla Osmanlı Devleti yalnızca 287.510 km² toprak kaybetmekle ve kaybettiği bu topraklarda yeni düşman devletler edinmekle kalmadı. Alman İmparatorluğu'nun anlaşmaya koydurduğu 61 numaralı madde, Anadolu'da bir sözde Ermeni sorununun uluslararasılaştırılmasına dair ilk adım oluyordu. Bu madde şu şekildeydi. Babali yani İstanbul hükümeti Ermenilerin yaşadığı eyaletlerde yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı ve Çerkez ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzuru ve güvenliğini sağlamayı yükümlenir. Bu hususta alınacak önlemleri büyük devletlere bildirecektir ve devletler de alınan önlemlerin uygulanmasını gözeteceklerdir. Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi artık Avrupa devletlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rus Çarlığı'nın Anadolu topraklarına diledikleri zaman ve şekilde müdahalesinin yolunu açıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Talat Paşa'yı Berlin'de, Said Halim Paşa'yı Roma'da, Cemal Paşa'yı Tiflis'te şehit edecek olan teröristler güçlerini işte bu anlaşma maddesinden alacaklardı. Hatta Sadrazam Talat Paşa'yı 15 Mart 1921'de Berlin'de şehit eden Soğumon Tehliryan, Almanya'nın 1878'de Ermenilere hami olma gayretinin bir sonucu olarak Berlin Mahkemesi tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakılacaktı. Gündüz gözüyle onlarca tanık önünde işlenen bu cinayetin tetikçisi Tehlirian, serbest kaldığı gibi bugün Kaliforniya'da bulunan mezarında bir de anıtı yer almaktadır. Berlin Anlaşması'nın ve Talat Paşa suikastinin yarattığı iklimin yaklaşık 50 yıl sonra Türk diplomatlara karşı Avrupa'da terör eylemlerinin düzenlenmesindeki katkıları da tabii ki ilerleyen bölümlerde değineceğimiz bir konu olacaktır. Berlin Anlaşması'nın etkileri bunlarla da sınırlı değildir. Berlin Anlaşması ile ilgili bir hususun daha altını çizmek gerekir ki o da şudur. Bu anlaşmanın imzalandığı konferans sırasında Osmanlı Devleti'ni Rus Çarlığı'na karşı müdafaa ediyormuş gibi bir tavır izleyen İngiliz Krallığı, Kıbrıs Adası'na el koymanın da yolunu buluyordu. Doğu Akdeniz'de Osmanlı lehine denge sağlamak adına Kıbrıs Adası'na yerleşen İngilizler, Rus Çarlığı'nın Kars, Ardahan ve Batum'u terk etmesi durumunda Kıbrıs'ı Osmanlı Devleti'ne geri vereceklerini vaat etmişlerdi. Görünürdeki bahaneleri Kıbrıs'ta edinecekleri bir deniz üssüyle Rus saldırganlığına karşı Osmanlı'yı korumaktı. Oysa sevgili dinleyiciler, Bulgar isyanı sırasında İngiltere kamuoyunda Türk ve İslam kimliği aleyhinde başlatılan propagandalar Rusya'nın elini rahatlatmış, Avrupa'nın hep beraber Osmanlı Devleti'nin üzerine çullanmasına imkan vermişti. İngiltere savaş bittiğinde ise sureti haktan gibi görünerek Osmanlı topraklarındaki nüfuz alanını genişletmenin yolunu arıyordu. Osmanlı Devleti Ege ve Akdeniz'de etkili bir donanmadan yoksun olduğu gibi Kıbrıs'ı da kendisini koruyacağına inandığı İngilizlere teslim ederek Doğu Akdeniz'deki üstünlüğünden tamamen feragat etmişti. Doğu Akdeniz'de etkili deniz gücünden ve Kıbrıs Adası gibi stratejik bir değerden mahrum olmanın acı sonuçları 1911'deki Trablusgarp Savaşı esnasında görülecekti. Programın 5. bölümünün de sonuna gelirken sevgili dinleyiciler, 6. bölümde Berlin Anlaşması'nın bir başka sonucuyla tarihteki yolculuğumuza devam edeceğimizi şimdiden hatırlatalım. Bu sonuç neydi? Bir ipucu verelim. Hınçak ve Taşnak terör örgütlerinin kurularak Anadolu toprakları, hatta İstanbul'da başlatılan isyan süreçleri, Balkan savaşlarından önce Osmanlı Devleti'ni yeni sınavlar beklemekteydi. Hınçak ve Taşnak terörünün İstanbul'daki isyan girişimlerini, Osmanlı Bankası baskınını ve Sultan II. Abdülhamit'e hedef alan Yıldız Sarayı'ndaki suikasti ayrı ayrı bölümlerde geniş bir şekilde ele almaya gayret edeceğiz. Ve böylece 19. yüzyıla yaklaşırken programımızın 5. bölümüne de burada noktayı koyuyoruz. Gelecek hafta yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Asrı aşan yalan 1915.